Ayrım 5. Yokuşta Yürüyen Adam Şıhça Yavuz. Sayfa 57. Hesap soran olmadı mı? Hesap sorma değil de sorma olayı elbette yıllar sonra şu veya bu biçimde hep olduğu olmuştur. Bunlardan en kayda değeri bence Savaştepe Köy Enstitüsü çıkışlı Tahtakuşlar Köyü'nden haksızlığa, eğriliğe göz yummayan enstitülü bir öğretmen arkadaşımız Hasan Kudar. 1971'de gözlerinin sağlık denetimi için Paris'e gelen İsmet İnönü ile elçilikte verilen kokteylde aynı salondalar. Hasan Kudar Paşa'nın boş zamanını kollayıp yanına sokulur. Devamını şimdi Hasan Kudar'dan dinleyelim. Dipnot: Hasan Kudar Tahtakuşlar'dan Paris'e, İletişim Yayınları, sayfa 202. Paşam dedim, ben Savaştepe Köy Enstitüsü çıkışlı eski bir öğretmenim. Biraz şaşırır gibi oldu. Öyle mi? Gel otur yanıma öyleyse. Oturdum. Ne o cumhurbaşkanıydı gayri, ne ben Savaştepe'de coşkuyla çalışan boz giysili bir öğrenci. Gene de harç kokuları, toprak kokuları geliyordu burnuma çok uzaklardan. Enstitülü yıllarımı düşünüyordum. Bir hoştu içim. Paşam, enstitümüze girişin tam karşısına gelen duvarda şu sözleriniz yazılıydı: köy enstitülerini Cumhuriyet'in eserleri içinde en kıymetlisi sayıyorum. Buradan çıkacak çocuklarımızın başarılarını ömrüm oldukça candan takip edeceğim. Bu sözlerinizi her okuyuşumuzda gurur duyardık. Tüm insanımızı eğitim hakkına kavuşturmak devletin bir numaralı sorunuydu demek. Enstitülü olmanın sevinci doldururdu içimizi. Ama sonraki yıllarda bir gün treniniz Savaştepe istasyonunda durdu. Önceleri olduğu gibi trenden inip bizi görmeye geleceğinizi umarak sevindik, telaşlandık. Az sonra trenin ağır ağır kalkıp uzaklaştığını görünce bir şeyler yıkıldı içimizde, çok üzüldük. Bir grup arkadaş sözlerinizin yazılı olduğu duvarın önünde toplandık. Kırgındık. Küçük bir değişiklik yaptık sözlerinizle. Buradan çıkacak çocuklarımızın başarılarını ömrüm oldukça candan takip edeceğim tümcesindeki candan sözcüğünü camdan yaptık. Durup düşündü İnönü. Demek candan değil, camdan takip edeceğim. Oldu o söz. Camdan takip edeceğim diye yineleyerek gülmeye çalıştı. Evet paşam, ülkeden düşmanı kovmanın yetmeyeceğini, asıl kurtuluşun eğitimle olacağını biliyordunuz siz. Bu yüzden Cumhuriyet'in en önemli eserlerinden biri sayıyordunuz enstitüleri. Camdan değil de candan izlenebilseydi dava, enstitüler kapanmayacak, toplum bambaşka bir düzeyde olacaktı bugün. Emmi kitabı masaya koyarken ayağa kalktı, evin balkonuna doğru yürüdü. Cezaevinde volta atar gibi gitti geldi, döndü koltuğuna oturdu. Biraz üzgün, bir o kadar da yorgundu. Ses tonunu biraz yükselterek, "Savaştepe'yi bitirmiş ama iyi bitirmiş," dedi. Emmi kitabı sehpaya koydu ve sustu. Hasan Kudar'ın Tahtakuşlar'dan Paris'e kitabı yalnız bir anı kitabı değil, köy enstitüsünde verilen kalıcı eğitimin de adeta bir anıtı gibiydi. Savaştepe'li bir de tıbbiyeli hikmet vardır. Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal'in de bulunduğu salonda manda meselesi tartışılırken, Savaştepe doğumlu tıbbiyeyi temsilen gelen Hikmet Bey söz alarak, "Paşam, delegesi bulunduğum tıbbiyeliler beni buraya istiklal davamızı başarmak yolundaki mesaiye katılmak üzere gönderdiler. Mandayı şiddetle ret ve takbih ederiz. Farz-ı muhal manda fikrini siz kabul ederseniz sizi de reddeder, Mustafa Kemal'i vatan kurtarıcı değil, vatan batırıcı olarak adlandırır, telin ederiz," der. Mustafa Kemal Paşa gençlikten gelen bu diri ses karşısında çok duygulanır. Tıbbiyeli Hikmet'in temsil ettiği gençlik için çok övücü sözler söyler. Günlerden bir gün emekli öğretmen Erdal Çalı'dan Savaştepe'ye Tıbbiyeli Hikmet Bey'in büstü dikileceğini duydum. Tam bağımsızlığı ve medeni cesareti simgelemek için 1919'ların Tıbbiyeli Hikmet'inin yanına köy enstitülü Savaştepe'li Hasan Kudar'ın da büstü düşünülemez mi? Biri kurtuluş, öbürü kuruluş döneminin iki yiğidi, Savaştepe'nin duyarlı hemşehrilerine duyurulur. Enstitü karşıtları: köy enstitülerini kurtarıcı bir proje olarak görenler olduğu gibi, bu projenin bambaşka amaçlara hizmet ettiğini düşünenler de vardı. Bunları üç grupta toplayabiliriz. Dinci tarikatçı grup, köy enstitülerini din-iman düşmanı olarak görüp gösterdiler. Kız ve erkek öğrencilerin aynı okulda okumalarını sakıncalı buluyorlardı. ülkenin dini eğitim verilen kurumlara gereksinmesi olduğunu savunuyorlardı. Sağ siyaseti savunanlar ve toprak ağaları bu okulların komünist yuvası olduğunu ileri sürüyor, bilinen öğretmen okuluna dönüştürülmesini istiyorlardı. Bu iki görüşün dışında kalan aykırıcılar ise köy enstitülerinin, yetenekli köy çocuklarının önünü kesen faşist tedbir olarak değerlendirdiler. Her şeye rağmen köy enstitüleri yurt gerçeğinden doğmuş, ülke ihtiyacına cevap veren, verimli sonuçlar alınan bize özgü bir projeydi. Bizim koşullarımızdan doğan, bize göre bir eğitim kurumuydu köy enstitüleri yaşasaydı, kuşkusuz ilkel tarım yerine bugün en gelişmiş tarım ülkesi olurduk. Öte yandan sanayi toplumunun gerekleri de hazırlanmış olurdu ki, sanayimiz de montaj sanayisi durumunda kalmazdı. Köylü kent yaşamına hazırlanmış olur, bugünkü varoşlar doğmazdı. Enstitü deyince, köy enstitüleri hakkında eğitimciler, sosyologlar, ekonomistler bugüne dek çok olumlu şeyler söylediler. Bunların her biri enstitülerin bir yanını, bir yönünü değerlendirdiler. Bana en çarpıcı geleni Tonguç'un bakış açısıdır. Canlandırılacak köyde enstitülerin kuruluş felsefesi anlatılır. Günümüz şairlerinden genç hukukçu Ömer Öneren ve yırtık resimleri de güzeldi Menekşelerin adlı şiir kitabındaki bir şiiri var ki bence enstitülü ruhunu çok güzel anlatıyor. Bıraksalardı, bir bıraksalardı bizi, kör kayanın gözüne gül dikerdik bir dizi. Bu dizeler köy enstitüsü çıkışlı öğretmenlerin meslekte ilk yıllarının ruh halini anlatıyor. Aşk olsun delikanlıya. Çok çok sevdim bu şiirini. 2. Halk evleri. Sizin döneminizde de bir de halk evleri vardı. Halk evleri kentlerde kuruldu. Biz köy enstitülü öğretmenler genelde maaş almak için kente gelir, ihtiyacımızı karşılar köye dönerdik. Bu yüzden halk evlerinin kültürel etkinliklerini bile izleyemezdik. Her ne kadar belde ve köylerde halk odaları kurulduysa da bunların fazla bir etkinliği olmadı. Benim halk evleriyle yakınlığım halk eğitimine ilgimden kaynaklanıyor, içinde olmadım. Bu konuda söyleyeceklerim okuduklarıma dayanıyor. Halk evlerinin gerekliliğine ilişkin düşünce ikinci meşrutiyete kadar uzanır. O yıllarda iddiatçılar yurt dışı gezilerinde devleti ve halkı birbirine yaklaştırılan kuruluşları görerek benzerlerinin imparatorluk topraklarında kurulmasını istiyordu. Bu amaçla 1912'de Türk Ocağı kuruldu. Türk Ocağı içinde iki görüşten birincisi meşrutiyet milliyetçileri olan tutucu grup olup bunlar düzenin aynen devamından yanaydılar. Turan'ı hayal ediyorlardı. İkinci grubu oluşturanlar ise daha sonraki yıllarda Anadolu ihtilaline öncülük ettiler. 1919'dan sonra egemenliğin millette olduğu görüşünü benimseyerek cumhuriyeti düşünüyorlardı. Meşrutiyet milliyetçileri başkent olarak İstanbul'u, Anadolu ihtilalcileri ise Ankara'nın başkent olmasını istiyordu. Türk Ocağı Genel Başkanı Hamdullah Supi Tanrıöver, İstanbul Muallimler Cemiyeti Kongresi'nde "İtalya'ya bakınız, orada meşruti bir hükümet ve hükümdar var. Fakat İtalyan milletinin iradesini temsil eden o hükümdar değil, bir halk adamı olan Mussolini'dir." diyor. Akşam gazetesinin 11 Eylül 1930 günlü sayısında "Bu sesi koruyacaksın" başlıklı yazısında devrimlere karşı çıkıyordu. Anadolu ihtilalini başaranlar Cumhuriyet yönetiminin halk ile bütünleşmesi için 19 Şubat 1932 günlü resmi gazetede yayımlanan kararname ile halk evlerini kurdular. Halk evleri hakkında görgüye dayalı bilgim az. Yeniden söylüyorum, halk evlerine ilişkin aktardığım ve aktaracağım bilgiler irdelemeye dayalıdır. Halk evleri aslında yurttaşlık bilincinin yaratılması, kent kültürünün üretilmesi, kentlinin sosyalleşmesi ve aydınlanma aracı olarak kuruldu. Dönemin iktidarı cumhuriyetin özümsenmesini, yurttaşlık bilincinin yerleşmesini istiyordu. Bu amaçla çalışmalar oluşturulan kollarla yürütülüyordu. Bunlar 1. Dil ve edebiyat, 2. Güzel sanatlar, 3. spor, 4. sosyal yardım, 5. dershaneler ve kurslar, 6. kütüphane, 7. köycülük, 8. temsil ve 9. tarih ve müze koludur. Bu 9 kolun her zaman uyum içinde çalıştığı söylenemez. Örneğin köycülük kolu temsilcisi bayanlar kuş tüylü şapkalarıyla köyleri ziyaret ederler. Yemekten sonra köylü kadınlara öğütler verilir, sonra resimler çektirilir. Bu fotoğraflar halkevi yayını dergilerde basılırdı. Bunun adı köycülük çalışması sayılırdı. Bu örgütsel özden yoksun bir etkinliktir. Öğüt en yararsız iştir. Burada önemli olan işbirliği içinde, üretim içinde olmaktır. Bu ise içtenlik, birikim, örgütlenme ruhu ister. Birikimin, heyecanın üretime dönüştürülmesi gerekir. Sıraladığımız bu nitelemelerin hemen hiçbiri köycülük kolunda yoktu. Halk evleri ve halk odalarının her tür özentiden uzak hizmeti, kitaplıkları ve okuma odalarıdır. Salonlarında konferanslar verilmiş, sergiler açılmış, oyunlar sergilenmiştir. Günümüz aydın ve yazarlarımızın çoğu okuma alışkanlığını buralarda kazandıklarını anlatırlar. O yılları övgü dolu sözlerle anarlar. Niçin kapatıldı? Halk evlerinin kapanışı hazin bir öyküdür. İlk halk evi Aydın ilinde açılır. Halk evi başkanı Adnan Menderes açılış töreninde, "Malumunuzdur ki halk evlerinden Gazi Hazretleri geçen seneki seyahatleri esnasında ilk defa bahse başlıyorlardı. O zaman büyük liderin dimağında doğan bu fikir, işte bugün doğan ve yaşamaya başlayan bir varlık oluyor. Milli mefkureyi kökleştirecek, içtimai ve milli tesanüdü tarsin edecek, yani pekiştirecek olan bu teşekkül, çok samimi ve esaslı alakanıza muhtaçtır. Aydınımız da halk evlerinin açılma merasimini yüksek huzurunuzda yapmaktan derin bir zevk ve bahtiyarlık duymaktayım. Şahidi olduğum şu yüksek alakanızın daima devam edeceğine iman etmiş olmaklığım bu bahtiyarlığımı çoğaltıyor," diyerek kurdeleyi keser. Aydın Halk Evi Başkanı Adnan Menderes, CHP'den ayrılıp Demokrat Parti kurucuları arasında yer alır. DP 14 Mayıs 1950'de seçimleri kazanır. Adnan Menderes başbakan olur. Aydın Halk Evi'nin kurucusu Adnan Menderes, açılışında büyük bahtiyarlık duyduğu halk evlerinin kapatılma hazırlığına başlar. Bunu gören CHP Trabzon Milletvekili Faik Ahmet Barutçu, dönemin başbakanı Adnan Menderes ile görüşür. Halk evlerinin kuruluşuna ilişkin sakıncalı yanların düzeltilerek bir kültür kurumu olarak yaşamasını önerir. Dönemin başbakanı da önceleri konuya olumlu yaklaşır. Nasıl oldu, gruba söz mü geçiremedi, yoksa yaklaşımında içten mi değildi? Birden halk evlerinin kapanması 16 Ağustos 1951 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alındı. Kapatılmaya ilişkin yasa kabul edildi. Böylece kuruluşundan 19 yıl 5 ay 27 gün sonra halk evleri kapatıldı. Halk evlerinin kapatılması demek yüzlerce konferans ve sergi salonunun dinleyiciye, izleyiciye ve okura kapanması demektir. Yine halk evlerinin kapatılması demek kent kültürünün oluşmasını engellemek demektir. Sosyalleşmeyi istememek demektir. Bu yoldaki gelişmeyi, çabayı önlemek demektir. Bu evlerin kapatılması devletin temelini kültürde gören anlayışa açık bir tepki göstermektir. Kültürel etkinliğin üstünü çizmektir. Öyle de oldu. Bir aydınlanma kurumu olarak düşünülen halk evlerinin kapatılması kültür tarihimiz için acı bir kayıptır. Yazık ettiler, yazık oldu. Halk evleri 27 Mayıs 1960'tan sonra Tahsin Banguoğlu başkanlığında yeniden kuruldu. Sırasıyla Celal Ertuğ, Kadri Kaplan, Ahmet Yıldız, Ergin Atasu, Rıza Ilıman, Abdullah Aydın genel başkan oldular. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra 12 Kasım 1980'de halk evleri tekrar kapatıldı. Yargı kararıyla 7 yıl sonra 1 Eylül 1987 günü yeniden açıldı. Her açılıp kapanmada halk evlerinin taşınır ve taşınmaz malları, özellikle zengin kitaplığı yağma edilmedi, yok edildi. Her kapanışta yüz binlerce kitap kamyonlarla çöplüklere taşındı. Kitapları kömürlüklere, çöplüklere taşıdanlar hep iktidarda oldular, iktidarda kaldılar. 3. Yeni Adam Dergisi. Önce şunu söyleyeyim, Yeni Adam eskiden çok düzenli olmasa da ilgiyle izlediğim bir süreli yayındı. Bir ara toplu olarak da okudum. Yeniliklere açık, değişimden yanaydı, ilkeleri olan bir yayındı. Yeni adam ilk sayısından itibaren bir okul olmayı, yurdun kültür yaşamında bir ses olmayı istiyordu. Bu amaçla Baltacıoğlu 1934 yılında Yeni Adam dergisi aracılığı ile Halk Üniversitesi kuruluş çalışmalarına başladı. Bu projeyi okurlarıyla paylaştı. Dergi aracılığı ile okurlara ders notları göndererek yoksul aile gençlerine yüksek öğrenim kültürü vermek istiyordu. Burada benim önemsediğim bilginin, kültürün, çağdaş düşüncenin halk ile buluşmasını isteme olayıdır. Bu Halk Üniversitesi projesi belki de zaman içinde açık öğretimin varoluşuna temel oldu. Baltacıoğlu kendine özgü görüşleri olan bir aydınımızdı. Birleştirilmiş sınıflarda eğitim yapmanın yararını savunurdu. Kentlerde bile birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar olan öğrencilerin aynı sınıfta bir arada eğitim öğrenim görmelerinin gereğini ve önemini savunur. Bunun toplumsal yaşama biçimine de uygunluğunu ileri sürerdi. Sonra eğitimde araç ve gerecin çokluğu ve çeşitliliği üzerinde dururdu. Güzel sanatların her dalı hakkında yetkin eserler verdi. Yazılanlara bakılırsa çalışma odasında 7-8 masa bulundurur, her bir masada ayrı konuda bir çalışma sürdürür, bir masa başında çalışırken yorulduğunda dinlenmek için öbür masaya geçip orada çalışarak dinlendiği anlatılır. İsmail Hakkı Baltacıoğlu bilginin her yere taşınabileceğini, kahvede, meyhanede konferans verileceğini yüksek sesle savunmuştur. Çok arzu etmeme rağmen Baltacıoğlu ile tanışıp söyleşme olanağım olmadı. Uzaktan uzağa hayranlığım hep sürdü. Ne zaman köy enstitüsü ve halk evleri gündeme gelse hep Baltacıoğlu'nu ve yeni adamı anımsarım. Bana göre köy enstitüsü ve halk evleri projesinin ortak amacı yeni adamı yaratmaktı. Yeni Adam dergisi adeta bu düşüncenin sözcüsüydü. Yeni Adam dergisi çağdaş, uygar, yeni rejime sahip çıkan dinç, dinamik bir insan gibidir. Baltacıoğlu yaratılmak istenen yeni adamın yetişmesine Yeni Adam dergisiyle katkı sağladı. Baltacıoğlu hep yeni adam ile anılır. Yeni Adam gazeteydi ama dergi özelliğindeydi. Bana göre ilk köy enstitüsü İstanbul'da Altunizade'de 1 Ocak 1934 Yeni Adam adıyla açıldı. Yeni Adam'da kimler yazdı? Kimler yok ki? Tamamı yazılsa 1-2 sayfalık bir liste çıkar ortaya. O günün ünlüleri bugünün meçhulleri oldu. İsteyenler oğlu Tuna Baltacıoğlu'nun Yeni Adam kitabında bu listeyi bulabilirler. Belli başlılarını sıralamakta yarar var. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cami Baykut, Abidin Dino, Kerim Sadi, Zahir Güvemli, Supi Nuri İleri, Fikret Mualla, Hüsamettin Bozok, Neyzen Tevfik, Hasan Ali Ediz, İlhami Bekir Tez, İsmail Hakkı Tonguç, Aziz Nesin, Ercüment Ekrem Talu, Kemal Aytaç, Ali Dündar, Tuna Baltacıoğlu, Ali Baltacıoğlu, Yunus Kazım Köni, Cevat Memduh Altar, daha niceleri. Arayış yıllarına damgasını vuran kurum ve kuruluşların her açıdan oturup değerlendirilmesi gerekir. Gerek köy enstitüleri ve gerekse halk evleri konusunda çok inceleme yazısı ve kitap yayınlandı. Belki daha da yayınlanacaktır. Yazılacaktır demiyorum. Yazılanların özellikle üniversite öğrencilerinin konuya ilişkin araştırmaları tez olarak yazılıyor, yayınlanmıyor. Köy enstitüleri ve halk evleri bugüne kadar daha çok eğitim açısından ele alındı. Bu gerekli ama yeterli değildi. Konunun bir de iktisadi açıdan, kalkınmaya katkı açısından, ülke sorunu yönünden ele alınması ve irdelenmesi gerekirdi. Ülkemizde Türkiye sorunlarını kendine dert edinen, çözüm için görüş üreten, Türkiye Sorunları adlı süreli yayını tek başına yayımlayan, dağıtımını yapan, bütün bunları kamu hizmetidir diye okura karşılıksız ulaştıran, devlet adamı, iktisatçı yazar, politikacı, Dr. Ali Nejat Ölçe'nin ABC dergisinde yayınlanan yazısının bir bölümünü alarak bu bölümü bitirelim. Dipnot Ali Nejat Ölçen, ABC dergisi, Nisan 1992. Köy enstitülerinin yalnızca bir eğitim kurumu olarak algılanması herhalde yanlış olur. Bir eğitim kurumu olduğu kadar aynı zamanda toplumsal gelişmeyi yaygınlaştırarak kırsal alan nüfusunun sanayi toplumuna dönüşümünü sağlayacak ve halkın yönetim ve üretim yetilerine yeni boyut kazandıracak bir sosyal gelişim projesiydi. Kemalist devrimin köşe taşlarından bir ötekisi olan halk evleriyle birlikte yaşamsal önemi vardı. Halk evleriyle birlikte bir bütünün iki parçası gibiydiler. Biri olmadan öteki düşünülemezdi. Çağdaş toplum olabilmenin koşuluydu her ikisi de. Osmanlı'dan yansıyan eskimiş kurumların yerini alacaklar, ümmet bilinci çökerek ulusallaşmaya ve onu izleyen demokratikleşmeye hızla yol almanın altyapısını oluşturacaklardı. Kaderciliğin ve gizemciliğin yerine akılcılığın beslediği beceri ve üretkenlikleri getirecekti. Dogmalardan arınmış yeni ve devingen bir toplum yaratabilmekti köy enstitüleriyle halk evlerinin amacı. Birlikte var olacaklar ve birlikte toplumla bütünleşeceklerdi. Köy enstitülerinin kuramcısı ve kurucusu İsmail Hakkı Tonguç, soyut ve genel nitelikte eğitim yoktur diyordu. Çiftçi sınıfı teknikle nasıl donatılmalıdır ki ileride doğaya egemen olabilsinler? Uygarlığın özünü oluşturan doğaya egemenlik, köy enstitüleri öncülüğünde kırsal alanın yazgısını değiştiren adımın başlangıcıydı. Çağın gelişmesine ancak böyle adım atacak ve o gelişmelere kendisinin yaratacağı yenilikleri katabilecekti böyle bir toplum. Köy enstitüleri ve halk evleri kırsal ve kentsel alan halklarını birlikte kucaklayacak, teknik ile kültürün ortak kesitini böyle yaratacaklardı. Çağın sanat ve kültür devinimlerini tarihinden gelen değer yargılarıyla bütünleştiren kişilikli bir toplum böyle doğacaktı. Kendi geleceğini kendisi saptayacak, demokrasinin erdemini tadacaktı. Ekonomik ve sosyal gelişmesini kendisinin yaratacağı güçten alacaktı. Tam bağımsız olacaktı böyle bir toplum. Dış borç arayıp bulmayı başarı sayan yöneticilere ve politika adamlarına gereksinim duymayacaktı. Köy enstitüleri ve halk evleri Osmanlı köhneliğinden yana gerici kadroların tepkisini de çekecekti. Tarihsel diyalektiğin değişmez yasasıydı bu. Elbette bu tür tepkilerden biri köy enstitülerinin kurucusu olan siyasal partinin içinde oluşacak, ötekisi de dışında karşıt partinin içerisinde. Nitekim köy enstitülerinin öğretmen okullarıyla birleştirilerek ortadan kaldırılmasını öneren Demokrat Parti, Rize Milletvekili Ahmet Morgül, Millet Meclisi'nin 20 Ocak 1954 günlü birleşiminde suçlamalarla dolu konuşma yaptığı zaman CHP'den hiç kimse kürsüye çıkıp köy enstitülerini savunmayacak, suçlamalara yanıt vermeyecektir.
5. Aydın'ın sonu. Sayfa 68.